Ayrım 22.
Her ne olursa olsun komutanı görmekte dayatın. Bu iki nöbetçinin kendi akıllarına göre davranmalarına izin vermeyin. Eğer şimdi gelip de bizi izle derlerse sakın peşlerinden gitme. Komutanı görme isteğinde ısrar et. Aynı balıkçıdan Yuri nehrin ünlü Rimna, nehrin yakındaki istasyonunda Razvilya olduğunu öğrendi. Yuriyet'in kasabasının banliyösüydü. Bölgenin endüstri merkeziydi. Nehrin birkaç mil yukarısında bulunan Yuriyet'in kasabası beyazlardan geri alınmıştı. Şimdi Razvilya'da karışıklıklar vardı. Ama bunlar da bastırılmış gibiydi. Çevrenin bu kadar sessiz olmasına neden istasyondaki ve etrafındaki sivillerin başka yere aktarılmasından ileri geliyordu. İstasyondaki bazı vagonların ordu tarafından kullanıldığını öğrendi. Bunlardan birinde ordu komiseri Strelnikov bulunuyordu. İşte iki nöbetçi Strelnikov'a haber vermeye gitmişlerdi. İki nöbetçinin uzaklaştığı yönden bir üçüncü nöbetçi geldi. Bu nöbetçinin diğerlerinden farkı tüfeğini peşinden namlusu yerde olarak sürmesiydi. Bu nöbetçi Yuri'yi komutana götürdü. 27. Birbirine bağlanmış iki vagondan gülüşmeler, gürültüler işitiliyordu. Ama Yuri ile nöbetçi içeri girer girmez ortalığı sessizlik kapladı. Nöbetçi Yuri'yi dar bir koridordan geçirip geniş bir vagona soktu. Burası tertemiz, üstü başı düzgün kişilerin çalıştığı, sakin, sessiz bir büroydu. Yuri o bölgenin tek övüncü olduğu kadar herkesin kalbini titretecek kadar korkunç bir özelliği olan Strelnikov'un bambaşka bir atmosfer içinde olacağını sanmıştı. Yanıldığını anladı. Ama gerçek çalışmalarının merkezini başka şeyler oluşturuyordu. Buna kuşku yoktu. Herhalde genel karargaha daha yakın askeri harekatın içinde bulunmaya çalışıyordu. Burası olsa olsa onun özel çalışma bürosu olabilirdi. Masası kapının yanında olan genç bir subay bir dakika dedi. Dalgın bir durumda başını sallayarak nöbetçiye gitmesini işaret etti. Asker tüfeğinin namlusunu yine yerde sürüye sürüye çıkıp gitti. Bundan sonra herkes Yuri'nin varlığını unutup kendi işine daldı. Ona aldırış eden olmadı. Bulunduğu yerden Yuri kağıtlarının odanın en uzak köşesindeki masanın üstünde durduğunu görüyordu. Masanın başında odadakilerden daha yaşlı, Çarlık devrinden kalma bir albay oturuyordu. İstatistik yapmakla meşguldü. Kendi kendine mırıldanarak bir takım sözcükleri, kitapları karıştırıyor, haritalara bakıyor, işaretler koyuyor, haritanın bazı yerlerini kesiyor, bazı yerlerine de kağıt yapıştırıyordu. Odadaki pencerelere ayrı ayrı bakarak hava çok sıcak olacak diye fikir yürüttü. Sanki bütün çalışmaları onu böyle bir sonuca ulaştırmıştı. Bir ordu elektrikçisi yerde emekliyor, kopmuş bir elektrik telini ötekine bağlamaya çalışıyordu. Emekleyerek kapının yanındaki masaya gelince subay yer açmak için kalktı. Onun yanındaki masada deri ceket giymiş genç bir kadın sekreter daktilo makinesinin bir yerini onarmaya çalışıyordu. Genç subay kadına yaklaştı. Bozulan yere yukarıdan baktı. Elektrikçi de başını uzatmış masanın altından bakıyordu. Çarlık devrinden kalma duygusu veren yaşlı albay da kalktı. Daktilo makinesinin başına geldi. Hep birlikte makineyi onarmaya koyuldular. Yuri kendini daha iyi hissetmeye başlamıştı. Bu insanlar onun başına gelecekleri kendisinden daha iyi biliyorlardı herhalde. Ona kötülük yapmayı düşünseler herhalde bu kadar rahat hareket etmezlerdi. Yine de kim bilir diye düşündü. Niçin bu kadar ilgisizler? Silahlar parlıyor, insanlar ölüyor. Bunlar soğukkanlıkla havanın nasıl olacağından söz ediyorlar. Belki de o kadar çok savaş, ölü gördüler ki her şeyi kanıksadılar. Bir şeye bakma gereği duyarak karşıdaki pencereden dışarıya bakmaya koyuldu. 28. Yuri pencereden demir yolunun sonunu, daha yukarılardan istasyonu ve Razvilya'yı görebiliyordu. Demir yolundan istasyon binasında 3 basamaklı tahta bir merdivenle çıkılıyordu. Demir yolunun bitiminde işe yaramaz duruma gelmiş lokomotifler, vagonlar için bir mezarlık vardı. Burası hurda demirle doluydu. Aşağıda lokomotif mezarlığı, yukarıda insan mezarlığı, raylar boyunca eğri büğrü demirler, evlerin çatılarının ve dükkanların tabelalarının paslanmış demirleri buraya gözden çıkarılmış bir yer havası veriyordu. Bütün yaşamı boyunca Moskova'da oturduğundan Yuri başka kasabalarda ve kentlerde de dükkan levhalarına sık sık rastlanmadığını unutmuştu. Sis batıdan çekilmişti. Doğuda kalan bölümde titriyor, çatlıyor ve bir tiyatro perdesi gibi ikiye ayrılıyordu. Ve orada Razvilya'nın üstünde yükselen tepede 1-2 mil uzakta kocaman bir kasaba görünüyordu. Burası daha çok bir ilçe merkezine benziyordu. Güneş kasabanın renklerini yaldızlıyor, aradaki uzaklık çizgilerini yalınlaştırıyor, güçlendiriyordu. Yuri heyecanla burası Yuriatin diye düşündü. Ama Gromeko'nun, daha sonra da hemşire Antipova'nın sık sık anlattığı yer. Burasını bu koşullar altında görmek kısmet olacakmış demek. O sırada yazı makinesinin başındaki askerlerin dikkatini başka bir şey çekti. Diğer pencereden bir şeyler görmüşlerdi. Yuri de görmek için döndü. Bir tutuklu grubu istasyon merdivenlerinden çıkarılıyordu. Bunların arasında başından yaralanmış, okul üniformalı çocuk yaşta bir delikanlı da vardı. Başına gerekli olan iki pansuman yapılmıştı. Ama sargının altından yine de kan akıyordu. O da kan yüzüne gözüne bulaşmasın diye eliyle siliyordu. İki Kızıl Ordu askerinin arasında ilerleyen bu çocuk yalnızca tavırlarındaki soyluluk, yüzünün güzelliği ve bu kadar genç oluşuyla değil, aynı zamanda komikliğiyle de dikkati çekiyordu. Oğlanın başında hala okul şapkası vardı. Bu şapka durmadan başından kayıp ensesine doğru iniyordu. O da şapkayı eline alacağı yerde her seferinde elinin tersiyle yeniden kafasına itiyor, sargının bozulmasına, yaranın kanamasına neden oluyordu. Peşinden giden iki nöbetçi de ona bu işte canla başla yardım ediyorlardı. Çocuğun bu komik davranışında simgesel bir şey vardı. Mantığa o kadar aykırıydı ki bunun etkisinde kalan Yuri yerinden fırlayıp çocuğa içinde kaynaşan şeyleri söyleme gereksinimiyle yandı. Ona ve istasyondakilere kurtuluşun biçimlere, üniformaya bağlılıktan değil, tersine bunların çıkarılıp atılmasıyla doğacağını sesinin bütün gücüyle anlatmak istiyordu. Yuri dayanamadı, başını çevirdi. O sırada içeri Strelnikov girdi. Uzun, güçlü adımlarla yürüyüp odanın orta yerine geldi. Yuri bir doktor olduğu, onca insanla karşılaştığı halde şimdi karşısında duran, kişiliği bu denli etkili bir insana rastlamamıştı. Acaba şimdiye dek neden karşılaşmamışlardı? Yolları neden birleşmemişti? Anlamadığı bir nedenle karşısındaki erkekte iradenin tam anlamıyla oluştuğunu görüyordu. Seçtiği benliği o derece benimsemişti ki ondaki herhangi bir şey insana yerinde bir örnekmiş gibi geliyordu. Düzgün çizgili, yakışıklı yüzü, güçlü adımları, uzun bacakları, kirli olmasına rağmen onun üstünde temiz görünen diz kapağına kadar gelen çizmeleri, kırış kırış olan ama onda sanki henüz ütüden gelmiş gibi duran kurşuni renkli giysisi, çevresindekilerin örnek alacağı, öyle olmak isteyecekleri özellikteydi. İşte Strelnikov'un zekası, ona karşı koyulmaması, rahatlığı, nerede olursa olsun kendini evindeymiş gibi hissetmesi karşısındakinin üstünde unutulmaz etkiler yapıyordu. Yuri, bu adamda tanrı vergisi bir şeyler var diye düşündü. Ama bu asla diğerlerinden başka olmak değildi. Kendisini her adımda belli eden yeteneği taklit de olabilirdi. O sıralarda herkes kendini beğendiği bir başkasının kalıbına sokuyordu. Adeta bu hızla moda haline gelmişti. Cephede ya da sokak çarpışmalarında gösterdikleri yararlılıkla insanların dikkatini çekip tarihe geçmiş kahramanlar taklit ediliyordu. Strelnikov, Yuri'nin varlığından duyduğu şaşkınlığı ve sinirliliği saklamasını bildi. Adamlarıyla konuştu. Onlarla eşitmiş gibi konuşuyordu. "Hepinizi kutlarım arkadaşlar," dedi. "Onları geri püskürttük. Bu bana oyuncak, şakadan bir savaş gibi geldi. Çünkü karşımızdakiler de bizim gibi Rus'tu, bizdendi. Yalnızca kafaları bir takım fikirlerle doldurulmuştu. Komutanları arkadaşımdı. Benden daha çok halk çocuğu, memleketin bağrından kopup gelmiş bir insandır. Bana büyük yararları dokunmuştu. Onunla aynı evde büyüdük. Kendisine çok şey borçluyum. İşte şimdi onları ırmağın ötesine, hatta daha da ilerilere püskürttüğüm için büyük bir sevinç duymaktayım. Acele et, hattı bağla Guryan. Telefona gereksinmem var. İşi telgrafla, habercilerle yönetmeye olanak yok. Hava ne kadar sıcak değil mi? Her neyse, yine de bir saat kadar uyuyabilmişim. Aa evet, böyle diyerek Yuri'ye döndü. Bu adamla ilgili bir saçmalık yüzünden uykusundan uyandırıldığını anımsamıştı. Strelnikov karşısındakini keskin bakışlarla süzerek bu adam diye düşündü. Saçma, ona benzer bir yanı yok, aptallar. Kahkahalarla güldü. Sonra Yuri'ye özür dilerim yoldaş dedi. Sizi bir başkasına benzetmişler. Nöbetçim yanlışlık yapmış, serbestsiniz, gidebilirsiniz. Yoldaşın kağıtları nerede? Ha işte burada, bir bakabilir miyim? Jivago, Jivago, Doktor Jivago, Moskova. Her neyse, benimle bir dakika kadar odama gelir misiniz? Burası sekreterliktir, odam ikinci vagonda. Buradan sizi fazla tutmam. 29. Strelnikov kimdi? Bu yere kadar gelmesi ve hele yerini elinde tutabilmesi gerçekten mucizeydi. Çünkü partili değildi. Moskova'da doğmasına rağmen tanınmamış bir insandı. Üniversiteyi bitirdikten sonra taşrada öğretmenlik yapmaya başlamıştı. Savaştan tutsak düşmüş, kaybolduğu bildirilmiş, hatta artık öldüğüne inanılmıştı. Almanya'daki bir tutsak kampından henüz dönmüştü. Çocukluğunu geçirdiği evin oğlu, ileri siyasi fikirlere sahip bir demiryolu işçisi olan Tiverzin tarafından korunmuş, desteklenmişti. O zaman hatırlı yerlerde bulunanlar Tiverzin'in sözüne güvenerek ona yüksek memuriyetler vermişlerdi. O günün heyecanlı duygularına kendine özgü düşünceleri hareketleriyle renk katmıştı. Büyüklerin kendine gösterdiği güvene yaraşır olmasını bilmişti. Dosyasında Yuri'nin treninin kar yüzünden durmak zorunda kaldığı Loverkermes istasyon ve köyünün yakılması, yiyeceklerine el koymaya gelen bir birliğe karşı koyan Kubaskova köylülerinin sindirilişi ve yiyecek trenini yağma eden 14. Piray Alayı'nın askerlerinin cezalandırılması vardı. Aynı zamanda Türkatay kasabasında bir isyana neden olan Razin'in askerlerinin de haddini bildirmişti. Son olarak da sadık bir komutanın öldürüldüğü Çirkin Us olayını inceleyip hale yola koymuştu. Her sorunda beklenmedik taktikler kullanarak karşısındakini şaşırtıyordu. Suçluları sürat ve dikkatle sorguya çekiyor, tutukluyordu. Kararlarını da hiç şaşmadan zamanında yerine getirmekten çekinmiyordu. O yere de bir alışkanlık haline gelen askerden kaçma işine son vermişti. Asker kaçaklarını yeniden düzene sokmasını bilmişti. Sonuç olarak Kızıl Ordu için asker toplama büroları harıl harıl çalışmaya koyuldular. Sonunda kuzeyden beyazların baskısı artınca durum ciddiyet kazanmaya başlamıştı. Strelnikov askeri ve stratejik sorumluluklar yüklenmek zorunda kalmıştı. Davranışları kısa zamanda beklenen sonucun doğmasını sağlamıştır. Strelnikov, vurucu anlamına gelir, kendisine Rastrelnikov, cellat adının takılmış olduğunu biliyordu. Bunu hoşgörüyle karşılamıştı. Onu hiçbir şey tedirgin etmezdi. Babası 1905 ayaklanmasına katıldığı için sürgüne gönderilmişti. O yıllarda kendisi ayaklanmalara katılmıyor, bu konularla uğraşmıyordu. Bir kere çok gençti. Sonra da üniversitede başarılı olmaya çalışmış, başka hiçbir şeyle uğraşmamıştı. Çünkü alt tabakadan gelen öğrenciler yüksek öğrenim sahibi olmayı zengin çocuklardan daha çok ister, buna gerektiğinden çok değer verirler. Başarı kazanmak için de bütün güçleriyle çalışırlar. Daha sonra savaş çıktığında kanun onu askerlik hizmetinden bağışlamıştı ama o gönüllü yazıldı. Cepheye yollandı, tutsak düştü. Rusya'da devrim olduğunu işitince 1917'de tutsak kampından kaçıp vatana döndü. Onda olağanüstü bir anlayış ve ileri görüş yeteneği vardı. Onurlu, korkusuz ve doğru bir insandı. Çocukluğundan beri kafasında yaşattığı hayallere dayanarak dünyaya herkesin elinden geldiği kadar en iyi yaratmaya çalıştığı bir arena olarak bakardı. Çok geçmeden bunun hiç de düşündüğü gibi olmadığını gördü. Ama hiçbir zaman yanılgısının dünya sorunlarını fazla yalınlaştırmaya kalkmasına ileri geldiğini anlamadı. Üzüntüsünü içine atarak bir gün hiç de düşündüğü gibi olmadığını gördü. Ama hiçbir zaman yaşamla yaşamın düzenini bozan kara güçler arasında egemen durumuna geçeceğini, yaşamı istediği düzene kavuşturacağını düşünmedi. Uğradığı düş kırıklığıyla silahlanan Strelnikov devrime yardımcı olmaya karar verdi. 30. Girdikleri odada Strelnikov hala Jivago, Jivago diye iniliyordu. Herhalde tüccarsınız ya da bir soylu. Yok canım doktorsunuz. Valinko'ya gidiyorsunuz. Tuhaf. Bu kadar ıssız bir yere gitmek için Moskova'dan ayrılmanızı pek yadırgadım. Haklısınız. Issız bir yer olduğu için oraya gidiyorum. Sakin, huzur içinde. Herkesten uzakta yaşamak istiyorum. Vay vay, romantiksiniz. Valinknoha. Bu bölgede bilmediğim yer yok gibidir. Orada eskiden kuru gerin köşkü vardı. Onunla bir akrabalığınız var mı? Yoksa mirasçılardan biri misiniz? Niçin alay ediyorsunuz? Onun mirasçısı olmamızın oraya gitmemizde hiçbir ilgisi yok. Zaten karım... Tamam. Bakın düşündüğüm gibi. Eğer beyazlara karşı bir ilgi duyuyorsanız düş kırıklığına uğrayacaksınız. Orasını beyazlardan tümüyle temizledik. Doktorsunuz da. Askeri doktor üstelik. Biz de savaştayız. İşte beni yalnızca bu ilgilendirir. Demek ki askerlikten kaçıyorsunuz. Demek siz de ne kızılların ne beyazların tarafına geçmek istemeyen bir yeşilsiniz. Ne dersiniz? Askerlikte iki kez yaralandım. İhraç ettiler. Bana Milli Eğitim Halk Komiserliği'nin ya da Sağlık Komiserliği'nin verdiği kağıdı gösterin. Halk Cumhuriyeti'nin sadık bir kulu olduğunuzu ancak o zaman anlayabilirim. Karışık bir devirde yaşıyoruz dostum. Kılıçlarından kanlar akan meleklerin, kanatlı canavarların devrinde yaşıyoruz. Bizim gibi yarı sadık, yarı taraftar kimselere gereksinmemiz yok. Hatta bu gibileri bizim için çok tehlikeli. Ama daha önce size serbestsiniz dediğim için sözümü geri almayacağım. Ama unutmayın, bir daha karşılaşırsak birbirimizle başka türlü konuşacağız. Dikkatli olun. Yuri bu gözdağı vermelere, meydan okumalara pabuç bırakacak değildi. Benim için ne düşündüğünüzü bilmiyorum diye cevap verdi. Düşünce biçiminizde kendinize göre haklısınız. Ama ne var biliyor musunuz? Şu anda beni sokmaya çalıştığınız tartışmayı ben uzun zamandan beri beni suçlamakta olan hayali biriyle yapıyorum. Yalnızca bunları size bir iki kelimeyle anlatmam güç. Onun için gerçekten serbestsem bırakın gideyim. Değilsem beni ne yapacağınıza bir karar verin. Size verecek hiçbir hesabım yok. Konuşmaları telefonun çalmasıyla kesilmişti. Hat onarılmıştı. Strelnikov kulaklığı aldı. Teşekkür ederim Guryan dedi. Şimdi buraya birini gönder de Jivago yoldaşı trene kadar götürsün. Bir daha yanlışlık yapılmasını istemiyorum. Şimdi bana Razilya'daki Çeka Ulaştırma Müdürlüğünü bağla. Jivago odadan çıkınca Strelnikov istasyon binasına telefon etti. İstasyona bir öğrenci getirdiler dedi. Durmadan şapkasını kulaklarına kadar çekiyor, başı sargılı. Çirkin bir manzara bu. Tamam, gerekiyorsa kendisini doktora gösterin. Elbette, gözünüzün bebeği gibi bakacaksınız. Bundan bana yalnız siz sorumlu olacaksınız. Yiyecek de verin. Tamam, şimdi iş sorununa gelelim. Konuşuyorum, hattı kesmeyin. Allah kahretsin, hatta bir başkası girdi. Guryan, Guryan, hattı kestiler. Strelnikov söyleyeceklerini bir başka zamana bırakmak zorunda kaldı. Oğlan belki de öğrencilerden biridir diye düşündü. Dövüşüyor, şimdi kendini büyümüş hissediyordur. Öğretmenlik yapmayı bıraktığı yılları saydı. Oğlanın kendi öğrencisi olup olmayacağını kestirmek istiyordu. Sonra pencereden dışarıya, ufka doğru baktı. Bakışlarını Yuriyete'nin karısıyla birlikte oturdukları bölgelerine dolaştırdı. Ya karısı ve kızı hala oradaysalar? Evet, acaba gidip görmeli miydi? Onlar şimdi bir başka yaşama aittiler. Önce bunu, bu yeni yaşamı sona erdirmeliydi. Sonra, daha sonra yarıda bıraktığı o yaşama dönerdi. Bir gün bunu yapacaktı, bir gün. Ama ne zaman, ne zaman? 8. Bölüm Varış 1. Jivagoları getiren tren yan hatlardan birinde duruyordu. Ana hatla onların treni arasında başka trenler vardı. Bütün yolculukları sırasında hiç yabancılık çekmemişlerdi. Ama artık Moskova ile hiçbir ilgileri kalmadığını, oradan kopup ayrıldıklarını anlamışlardı. Şimdi bambaşka bir dünyada, kendine özgü özellikleri bulunan bir yörede yaşayacaklardı. Burada insanların Moskova ve Petersburg'da olduğundan daha çok birbirlerine yakın, daha içli dışlı yaşadıkları doğruydu. İstasyonun sıkı bir polis kordonu altında olmasına, içeriye kimsenin bırakılmamasına rağmen birçokları demir yolunun iç bölümlerine dek sokulmasını becermişlerdi. Şimdiden vagonları doldurmuşlar, koridorlara sıkışmışlardı. Trenlerin önünde arkasında dolaşıyorlardı. Hiç ayrıcalıksız hepsi de birbirlerini tanıyordu. Birbirlerini görür görmez sesleniyorlar, birbirlerini yanından geçerken selamlaşıyorlardı. Konuşmaları, giysileri, yiyecekleri ve hareket biçimleri başkent insanlarından farklıydı. Geçimlerini nasıl sağlıyorlardı? Yuri bunu çok merak ediyordu. Neye ilgi duyarlar, nasıl para kazanırlardı? Çağın güçlüklerine nasıl dayanırlar, yasalardan nasıl kaçarlardı? Çok geçmeden bu soruların cevabını çok açık bir biçimde aldı. 2. Tüfeğini yerde sürükleyen ya da baston gibi kullanan nöbetçi Yuri'yi vagonuna kadar götürdü. Buram buram terleten sıcak bir gündü. Demir yolları ve vagonların tavanları eriyordu sanki. Yağdan simsiyah kesilmiş olan toprak yaldızlanmış gibi parlıyordu. Nöbetçinin toprağın üstünde sürüklenen silahı uzun bir çukur açıyor, arada sırada da yerlerde uyuyanların orasına burasına çarpıyordu. Hava kendini belli etti diye nöbetçi bir yandan da konuşuyordu. İlkbahar ekinini hasat etmenin zamanı. Çiftçi için bu hava bulunmaz bir nimettir. Darı için vakit henüz çok erken. Benim memleketimde darıyı Akulina bayramında ekmeye başlarlar. Ben buralı değilim. Tamboville'nin Moransk köyündenim. Doktor yoldaş, eğer bu iç savaş olmasaydı benim bu mevsimde buralarda ne işim vardı? Sınıf savaşı aramıza bir kara kedi gibi girdi. Bak bizleri ne duruma getirdi. 3. Yukarı çıkmasına yardım etmek için vagondan Yuri'ye birkaç el uzandı. Yuri teşekkür ederim dedi, ben çıkarım. Vagona girdi, karısına sarıldı. Oh çok şükür, sonunda gelebildin dedi Tonya. Zaten sapasağlam döneceğinden kuşkum yoktu. Sapasağlam döneceğimi nereden biliyorsun? Nöbetçiler gelip olup biteni anlattılar. Yoksa bu bekleyişe nasıl dayanabilirdik? Bir ara babamla aklımızı kaçıracak duruma gelmiştik. İşte Babam burada derin bir uykuya dalmış. Bunca heyecandan sonra bir tap düştü, artık uyanmaz. Birçok yeni yolcu geldi. Birazdan seni onlarla tanıştırırım. Önce herkes neler söylüyor onu dinle. Bir kere bu işi ucuz atlattığın için seni kutluyorlar. Tonya birden sözünü kesti. İşte kocam diyerek Yuri'yi vagonun sonunda kalabalığın arasında sıkışıp kalmış birine gösterdi. Yabancı şapkasını başından çıkararak Yuri'yi adım Samdeyatov'dur diye tanımladı. Bir yandan kalabalığın arasından geçmeye çalışıyordu. Yuri Samdeyatov diye düşündü. Bu adla çalı sakalı, pelerini ve yaldızlı kemeriyle eski bir Rus baladından fırlamış gibi bir hali var. Ama herhalde yerel sanat kulübü üyesi filandır. Kır düşmüş bukleler, bıyık. Söyleyin bakalım, Stenlikov sizi korkuttu mu diye Samdeyatov sordu. Hayır, niçin korkutsun? İlginç bir konuşma yaptık. Güçlü bir kişiliği var. Öyle sanırım. Nasıl olduğu hakkında belirli bir düşüncem var. Bizim memleketten değil. O da sizin gibi Moskovalı. Zaten buraya yeni ne varsa hepsi Moskova'dan gelir. Biz kendimiz bir şey düşünemeyiz. Tonya, Yuri sevgilim dedi. Anfim Samdeyatov burada herkesi tanıyor. Senden, babandan söz edildiğini işitmiş. Büyük babamı da tanıyor, herkesi tanıyor. Herhalde öğretmen Antipova'yı da bilirsiniz. Tonya bu soruyu önemsemezmiş gibi araya sıkıştırmıştı. Samdeyatov da aynı ilgisizlikle Antipova'ya ne olmuş diye cevap verdi. Yuri konuşmaları işitmişti ama bir şeyin farkında değildi. Tonya, Anfim Samdeyatov Bolşevik diye devam etti. Onun için dikkatli ol sevgilim, davranışlarına, konuşmalarına dikkat et. Yuri öyle mi diye sordu, hiç aklıma gelmemişti. Ben sizi bir sanatçı falan sanmıştım. Babamın bir araba hanı var. 7 tane araba çalıştırıyor. Ama ben üniversitede okudum. Marksist olduğum doğrudur. Anfim Samdeyatov ne söyledi dinle Yuri. Bak ne dedi sevgilim, çok şanslıymışız. Yuriyet'in merkez istasyonu bizim treni alacak durumda değilmiş. Kasabanın bir bölümü yanıyormuş, köprü de uçurulmuş. Kasabaya girmek olanaksızmış. Onun için treni başka hatta girecekmiş, hatta tam bizim yolumuzun üzerindeki hatmış. Torfyan'a ya da oradan gidiliyormuş. Ne güzel değil mi? Tren değiştirmemize, eşyayı bir yerden diğerine aktarmaya gerek kalmayacak. Sonra Anfim Samdeyatov'un dediğine göre tren bir süreden beri yolunu tutturup gideceğine bir ileri bir geri manevra yapıyormuş. 4. Tonya haklıydı. Gerçekten de vagonlar birbirine bağlanıyor, çözülüyor, öbür trenlerin açıklığa çıkmasına engel olduğu hatlarda yolcu bulabilmek için oradan oraya dolaşıyordu. Kent toprağın engebeleriyle kapanmıştı, görünmüyordu. Yalnızca arada sırada çatılar, fabrika bacaları ve kiliselerin haçları görülüyordu. Kentin banyosunun bir bölümü yanıyordu. Duman gökyüzünde rüzgarın uçurduğu bir at yelesi gibi görünüyordu. Samdeyatov, Yuri'ye önlerinden geçtiklerini eliyle göstererek bunların ne olduklarını, adlarını anlatıyordu. Arada sırada tren hızlanınca sesi gürültünün içinde kayboluyor, o zaman sesini duyurabilmek için Yuri'nin kulağına eğiliyor, söylediklerini yineliyordu. Ateşe verdikleri büyük sinema, dedi. Orasını harbi öğrencileri ellerinde tutuyorlardı. Çarpışma tümüyle bitmedi. Çan kulelerinin üstündeki siyah benekleri görüyor musunuz? İşte onlar çekleri siperlerinden çıkarmaya çalışan askerlerdir. Ben bir şey göremiyorum. Bu kadar uzaktan nasıl görebiliyorsunuz?